Ayrım 41, ikinci adam. 1950-1964, 3. cilt. Şevke Süreyya Aydemir, sayfa 538. İnönü uyanık. Burada çok daha önce, daha 28 Haziran 1961'de Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın orduya çok gizli olarak yayınladığı genelgeyi tekrar hatırlatmalıyız. Bu prensipler genelgesi bütün subaylara okunacak, imzalatılacak, sonra kasalarda saklanacaktı. Bu prensipler genelgesinin metni Dündar Seyhan'ın Gölgedeki Adam isimli eserinde aynen verilmiştir. Sayfa 144-145. Dündar Seyhan bu prensiplerin Silahlı Kuvvetler Birliği'nin prensipleri olduğunu da yazar. Sayfa 144-145. Ordu bu genelgeyle bir nevi alarm hazırlığına geçirilmiş oluyordu. Vakti gelince ve müdahale gerekirse ona hazır olmalı demekti. İşte artık vakit gelmişti. 28 Haziran genelgesini Türkiye Silahlı Kuvvetler Birliği'nin prensipleri başlığını taşıyordu. Üçüncü maddeyle genel seçimler Yassıada mahkemeleri sona erdikten ve infazlar yapıldıktan sonra yapılacaktı. Tarih 29 Ekim 1961'i geçmeyecekti ve mahkumları kurtarmak kimsenin kudreti dahilinde olmayacaktı. D fırkası. Bu kararlarda Sunay, hareketin ve davranışın lideri görünüyordu. 21 Ekim protokolü bu görüşe ve esaslara dayanıyordu. Fakat garip bir şey oldu, 21 Ekim protokolünden İnönü her nasılsa ve daha imzalanır imzalanmaz haberdar oldu. Bu sefer teşebbüsün merkezi İstanbul görünüyordu ama oraya kendisi gidemezdi. Derhal damadı Metin Toker'i çağırdı ve hemen İstanbul hareketini istedi. Kendi görüşlerini ve söyleyeceklerini ona bildirdi. Metin bunları orada ve anlaşıldığına göre protokolün en başına imzası olan Refik Tulga'ya nakledecekti. Refik Tulga o günlerde İstanbul'un askeri valisi de bulunuyordu ve İnönü'nün bildirilmesini istediği kararı şuydu. Eğer böyle bir şeye teşebbüs ederlerse kendisi bu teşebbüsün kesin ve açık olarak karşısındadır. Toker İstanbul'a uçtu, Tulga'yı buldu. 4 saat kadar süren konuşmaların esası İsmet Paşa'nın kararının açık ve hatasız anlaşılmasıydı. Kısacası İsmet Paşa bu protokole, bu karara ve demokratik gelişmenin istikametini değiştirmesine kesin olarak karşıydı ve karşı çıkacaktı. İşte o sıradadır ki protokol de Ankara'ya getirilmiş, Cevdet Sunay'a sunulmuştu. Tabii İnönü'nün çıkışı ve direnişi de öğrenildi. Ortada derhal bir gevşeme havası esti. Hatta Sunay ve kuvvet kumandanları da işi artık tasvip etmez görünüyorlardı. Bir başka çözüm yolu aranmıştı. Kaldı ki Metin İstanbul'da şunu da fark etmiş bulunuyordu. Bütün bu harekete karar verenlerin darbeden sonra memleketi ne yapacakları hakkında hemen hiçbir fikir ve programları yoktur. Bu temaslar hakkında bakınız Metin Toker, İsmet Paşa ile 10 yıl sayfa 200-205. Bugün artık yapılan yayınlardan, temaslardan da öğrendiğimize göre mesela protokolün birinci maddesinin A fıkrası şöyledir. Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Ekim 1961 günü yapılmış olan seçimden sonra gelecek yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmadan evvel fiilen duruma müdahale edecektir. Bu kararın 25 Ekim 1961'den sonraya tehir edilmemesi de protokol icabıydı. İyi ama sonra ne olacaktı? İşte bu belli değildi. Gerçi Tulga iktidarın milletin ehliyetli ve hakiki mümessillerini devrinden bahsediyordu ama bu hakiki ve ehliyetli mümessiller kimler olacaklardı ki? Protokolün imzasını takip eden 23-24 Ekim günleri hem kararsızlık hem bölünme günleri oldu. Kaldı ki İnönü eğer gelecek meclisin DP'yi hortlatacağından ve böylece onun girişeceği tasarruflardan korkuluyorsa bunu önlemek için başka bir formül bulunabileceğini de söylemişti. İşte bu hava içinde Cevdet Sunay evvela kuvvet kumandanları ile başlıca askeri şahsiyetleri makamında topladı. Aynı gün İsmet Paşa da baş vekalette parti liderleriyle hararetli temaslara geçti. Hülasa demokrasi ve parlamento sistemi gidiyordu. İnönü'ye göre onu kurtarmak lazımdı, parti liderleri anlayışlı davranmalıydılar. Nihayet ordu işi ve isteklerini 4 maddede topladı. 1. Gürsel'in cumhurbaşkanlığı garanti edilecekti. 2. Emin Sular tekrar orduya alamayacaklardı. 3. 147'ler üniversiteye dönemeyeceklerdi. 4. Yassıada suçları affedilmeyecekti. Bu kadarcık işler içinde ihtilal yapılacak değil diye İnönü temas ve teşebbüslerini yürüttü. Birinci madde yürüyecekti. İkinci madde de kalacaktı. Bu ordunun bileceği bir işti. Ama 147'ler maddesi kalkacaktı. Kalktı da. Sonra Yassıada suçları affedilmeyecek maddesine şimdilik kaydını sokturdu. Böylece de ileride bu suçların affı da sağlanmış oluyordu. Nitekim İnönü koalisyon başkanı olunca da aflar tamamlandı. Şimdi bu anlaşmanın töreni ve ilanı yapılmalıydı. Artık pek de lüzumlu olmayan ve fazla manası kalmayan bu törende yapıldı. 24 Ekim'de Çankaya'da kumandanların ve Silahlı Kuvvetler Birliği temsilcilerinin önünde parti liderleri bir masa başı toplantısı yaptılar. Bu şartları kabul, imza ve taahhüt ettiler. Böylece de 25 Ekim darbesi kararı suya düşmüş ve 21 Ekim protokolü tarihe karışmış oluyordu. Meclis açılıyor. İşte bu hareketli ve biraz da maceralı günlerden sonradır ki 26 Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı da sağlanmıştı. Parlamento rejimine dönülmüştü. Daha önce de kaydettiğimiz gibi 15 Kasım'da İnönü'nün başkanlığında CHP ve DP koalisyon hükümeti kurularak koalisyonlar devri başladı. Hülasa ve bu suretle 21-24 Ekim arasındaki açık ve kesin müdahaleleriyle İsmet İnönü, 1945 ve 1950'de getirdiği demokratik ve çok partili parlamento rejimini bu sefer de tasfiyeden kurtarmıştı. Fazla olarak da ve İmralı'da can veren 3 DP şahsiyetini bütün çabalarına rağmen kurtaramamış olsa bile Yasıada'da hüküm giyenlerin gelecekte affı kaydını da sağlayarak eski parlamentodaki hasımlarına karşı elinden geleni yapmış oluyordu. Hükümet ve rejim bu mecliste ilk defa bir koalisyon sistemine gidiyordu. Çok partili demokrasi nizamında yeni bir aşamaya ulaşmış oluyordu. Mesela 29 Nisan gecesi ve Ali Fuat Başkan'ın tavsiyesi kabul edilerek o vakit böyle bir koalisyona DP yöneticileri razı olmuş olsaydılar, orada belki bir 27 Mayıs ihtilali ve sonrası da olmayabilirdi. Ama bir nokta daha var. Parlamento sistemi kurtulur, parti liderleri protokol düzenler, kumandanlar şahit olur, hükümet kurulur da silahlı kuvvetler hikayesi biter mi? Hayır. Ondan sonra da Silahlı Kuvvetler Birliği yahut Albaylar Cuntası veya sayıları şimdi pek de bilinmeyen cuntalar gene ayaktadır. Gene toplantılar yapılır, gene protokoller imzalanır, gene hükümet darbeleri ve ihtilaller hazırlanır. Ortada gene liderler, lider yardımcıları ve çeşitli nüveler vardır. Hedef bu sefer de İnönü ve koalisyon hükümetleridir. Hele Albay Talat Aydemir artık gizlenmeye de lüzum görmeden sahnededir. Harp okulu öğrencileri yeni yürüyüşlere, yeni 27 Mayıs'lara hazırlanır. Niçin mi diyeceksiniz? Evet, işte tek bilinmeyen nokta budur. Ben her şeyin içindeyim, her şeyi ben hazırladım, ben yaptım, ben her şeyi biliyorum şeklinde yazan, konuşan emekli albayların ve bizzat Aydemir'in hatıralarına rağmen. Fakat her büyük ihtilalden sonra ihtilal serpintileri olmaz mı? Olur. Mesela bir 22 Şubat, bir 21 Mayıs. Ama bunların bilançosu hazin bir hedefsizlik ve hüzün verici tasfiyelerdir. Şimdi kısaca onların da hikayesini verip kitabımızın sonunu bağlamadan evvel şu koalisyonun hatırasına da temas etmeliyiz. Rejimi kurtarmak. 26 Ekim 1961'de ve bir takım maceralı dalgalanmalarla Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra ilk koalisyon hükümetinin CHP ve AP'nin iştirakiyle 15 Kasım 1961'de kurulduğunu kaydetmiştik. Koalisyonlar devrinde İnönü ne iktidarda ne de muhalefettedir. Hatta onun parlamentonun ve rejimin kurtarılması yolundaki müdahalelerini insan bilmese paşanın bu zayıf, verimsiz ve kaprisli kabineler içinde ne işi var diye soracağı da gelir. Çünkü İsmet İnönü hükümet ve kabine için harç değil, liderdir. Ya iktidarda ya muhalefette olmalıdır. Lider, yani herkesten önce sezen, herkesten isabetli düşünen, herkesten doğru karar veren ve yön tayin eden adam olmalıdır. Halbuki koalisyon liderliğinde başkan sadece bir arabulucu ve uzlaştırıcıdır. Ama bir şef değildir. Fakat ne var ki gene onun zamanında ortaya serilen şu 22 Şubat, şu 21 Mayıs serpintilerinin ve bu olaylar patlak verince diğer siyasi parti şeflerinin verdiği panik manzaralarına karşı onun, mesela Genelkurmay veya Hava Kuvvetleri karargahlarında etrafındaki subaylara sen şuraya, sen buraya, sağ elini havaya kaldırarak şehadet parmağını sıkıp ben parmağı tetikte nasırlanmamış insanlardanım diye emirler verdiğini, kumandanlığı yeniden ele aldığını görünce insan onun bu koalisyon başkanlıklarının etkilerini daha iyi anlıyor. Çünkü 22 Şubat karışıklığının en kritik saatinde ve Büyük Millet Meclisi binası bile sarılıp hiç kimse ne yapacağını bilmezken gider Millet Meclisi'ne tek başına otururum, gelsinler beni vursunlar diyebilen odur. Ve o sırada parti liderleri ve kabine azalarının çoğu Eskişehir'e göçmek için hazırlanıyorlardı. Cumhurbaşkanı Gürsel de Mürtet Havaalanı'na intikal etmişti. Hülasa İnönü 21-24 Ekim arasında kurtardığı parlamento sistemini bir de koalisyon hükümeti başkanı olarak 22 Şubat ve 21 Mayıs'ta iki defa kurtarmıştır. Ve tabii bu kurtarışta kurtulanlar yalnız parlamento ve kabine değil, aynı zamanda Kayseri cezaevinde ah bekleyen geçmişteki hasımlarıydı da. Bu da koalisyon idarelerinde başbakan olarak başka hiçbir şey yapmamış olsa bile yine pek çok şeyler yapmış demek olmaz mıydı? Koalisyonlar devrine bakış. Bu koalisyonlar devri ve günlük olaylar üzerinde fazla durmasak da olur. Çünkü 22 Şubat ve 21 Mayıs darbe teşebbüsleriyle Kıbrıs'a ait bir buhranlı safhayı bir tarafa bırakırsak, bu devrede İnönü'nün direkt ve etkili müdahalelerini icap ettiren pek önemli olaylar olmamıştır. Onun için bu devreyi biz de olayların akışını kısaca vererek kapatacağız. Hükümet 19 Kasım'da kuruldu. İlk koalisyon kabinesi şöyle teşekkül etti. Başvekil İsmet İnönü, CHP. Başvekil Yardımcısı Akif Eyidoğan, AP, Turhan Feyzoğlu, CHP Devlet Bakanı Necmi Öktem, AP, Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu, CHP, Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar, CHP, İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu, AP, Dışişleri Bakanı Selim Sahper, CHP, Maliye Bakanı Şefik İnan, CHP, Milli Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu, CHP, Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt, CHP, Ticaret Bakanı İhsan Gürsan, AP, Sağlık Bakanı Suat Seren, AP, Tekel Bakanı Şevket Buladoğlu, AP, Tarım Bakanı Cavit Oral, AP, Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar, AP, Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, CHP, Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş, CHP, Basın Yayın Bakanı Kamuran Evliyaoğlu, AP, İmar İskan Bakanı Muhittin Güven, AP. İnönü 1. Koalisyon Hükümet Programı meclise kendisi okudu. Programın ruhu, millet içindeki ayrılıkların yarattığı havayı dağıtmayı, yeni bir siyasi çalışma devri açılmasını, hülasa yaraların sarılmasını hedef tutuyordu. Başkanın bulunduğum karma hükümet, siyasi hayatımızda geçmiş misali olmayan bir yeni teşekküldür. Uzun bir ayrılık devri içinde bir araya gelmeleri ve bir dilden konuşmaları imkansız sayılan siyasi partiler anlaşarak bir hükümet kurabilmişlerdir. Millet Meclisi'ni kesin bir kararla temin ederiz ki, memleket idaresine vatandaşın münasebetleri ve hakları siyasi kanaat ayrılığından dolayı hiçbir fark göstermeyecektir. Nüfusumuz artmaktadır. Her sene umumi gelişmemizde mutlaka bir ilerleme sağlanmalıdır. Memleketin bünyesinde ve devletin bütün teşkilatında devamlı huzurun temin edilmesiyle birlikte, vatandaş münasebetlerinde geçmiş siyasi mücadelenin yaralarını tamamıyla tedavi etmek, dikkat ve ehemmiyetle göz önünde bulunulacak ve üzerinde çalışmaya başlayacağımız bir husus olacaktır. Hükümetimiz, milletler arası alanda aynı esaslar dairesinde ve faal bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Bu çalışmalarımızda NATO ve SENTO ittifaklarının hususi bir yeri vardır. Böylece bu sözler çok partili her rejimde alışılmış bir parlamento nutkundan nişan verir. Hele NATO ve SENTO üzerine hararetli sadakat cümleleri sarf olunur. DP'nin bir mirası ve memleketin üstünde çok cepheli ve çok defa karanlık bir istihdam olan ikili anlaşmalardan bahis açılmaz. Ve böylece yeni hükümet vazifeye başlar. Hükümet 2 Aralık 1961'de 269 oyla itimat kazandı. 1962'ye bu hava içinde girildi. Ekonomik alanda bu senenin bir önemi olacaktır. Çünkü geçirilen bir tecrübe yılından sonra 1962'de planlı devreye geçiş programını gerçekleştirmek gibi bir hareket başlayacaktır. Bundan başka her alanda ve bilhassa krediler ve yatırımlar alanında ihtilalin yarattığı sarsıntıların tedavisi lazımdır. Çünkü ihtilal idaresi başlanmış yatırımları hemen tamamıyla durdurmuştur. Bu da ihtilalci kurmayların iktisat ve yatırımlar alanında tabii olan hazırlıksızlığından gelmiştir. Şimdi artık çarkların harekete gelmesi lazımdır. 1962'de 1.7 milyar dolarlık dış yardıma da ihtiyaç vardır. İşte bu sıradadır ki Türkiye'ye yardım mekanizması için Avrupa İktisadi İşbirliği memleketleriyle milletler arası mali teşekküllerin iştirak edeceği Türkiye'ye yardım konsorsiyumunun kurulması kararlaştırılmıştır. Konsorsiyum 31 Temmuz 1962'de kurulmuştur. Ama 1962'de de dış ticaret muvazenesi açıkla kapanacak ve bu açık 2 milyar 169 milyon liraya ulaşacaktır. Diğer olaylara gelince 7 Şubat'ta Milli Birlik Devri'nde başka yerlere göçtürülen 55 toprak ağasının yerlerine dönmelerine karar verilir. Ağaların teşciri zaten yetersiz bir tedbirdi. İhtilal devresi ise toprak reformuna yönelemeyecek kadar gayreli geçmişti. Zaten böyle bir davayı da benimseyemedi. Bu sebeple gelişigüzel 55 ağanın göçtürülmesi esaslı bir mana taşımıyordu. Fakat 1962'nin en göze çarpan hadisesi hiç şüphe yok ki 22 Şubat darbe teşebbüsü oldu. Bunun üzerinde kısaca durmalıyız. Bir darbe teşebbüsü 22 Şubat. Daha yukarıda parlamento rejimine geçişten bahsederken ordu içinde beliren ve özellikle Ankara ve İstanbul'da üstlenen Silahlı Kuvvetler Birliği'nin aslında sahneden silinmediğini işaret etmiştik. Ankara'daki Albaylar Cuntası'nın başı ve ilk esaslı çıkışını daha 28 Haziran 1961 ultimatomu ile yapan Talat Aydemir gene harp okulu kumandanıydı. Aydemir Albaylar Cuntası'nın lideri durumundaydı. Seçimlerden önce kendince bir şeyler düşünmüş fakat yürütememişti. Seçimlerden sonra 21 Ekim protokolüne bel bağlamış, meclisin açtırılmayacağını, demokratik kabine sistemini önleyebileceğini sanmıştı. Fakat birçok generallerin, kurmay albayların bu protokole imza koymalarına, birbirlerine söz ve cesaret vermelerine rağmen bu tertipte kendileri bakımından 24 Ekim anlaşması şeklinde hazin bir zavallılık içinde eriyip gitmişti. Daha doğrusu İnönü tek başına güçlü çıkmış ve yapacağınız hareketin açık ve kesin olarak karşısındayım diye diretince, zaten işi oyalamakla geçiştirmek isteyen Genelkurmay Başkanı ve kuvvet kumandanları da protokolün silinip gitmesine adeta yardımcı olmuşlardı. Çünkü bunların hiçbiri zaten baskılarını aşırı derecede artıran Cuntacı albayların mutlak emri altına girmek istemezlerdi. Ama meclis açılıp hükümet işe başladıktan sonra da Cunta durulmamıştı. 27 Mayıs'ın orduda yarattığı siyaset havası işliyordu. Her kışla bir siyaset merkezi olmuştu. Bir nevi miting ve tartışma havasına bürünmüştü. Ne isteniyordu? Bu da belli değildi. Fakat huzursuzluğu gören, izleyen biri vardı. İnönü. İnönü 17 Ocak 1962'de radyoda şöyle konuşuyordu. Demokrasiden vazgeçen kapalı bir sisteme asla müsaade etmeyeceğiz. Onun karşısında mücadele edeceğim. Halbuki Junta'nın istediği demokrasiden vazgeçmek ve kapalı bir sisteme gitmekti. Çünkü Junta rejimi ve askeri iktidar demek demokrasi demek değildir. Hele bu askeri iktidarın bir takım reform ve toplum yapısını yeniden düzenleme gibi, mesela Mısır'da Nasır rejiminde olduğu gibi slogan ve programları da yoksa bu rejim ve idare düpediz bir diktatorya, hem de hedefsiz, yönsüz, geçici bir diktatorya olurdu. Böyle diktatoryaların sonu ise daima kendi kendisini yemesidir. Fakat ordu çevrelerinde böyle bir politik, sosyal, ekonomik görüş belirtisi yoktu. Her şey üniformadan ve tabancadan ibaret sayılıyordu. İhtilal manisi. İnönü'nün nutkundan iki gün sonra, 19 Aralık 1962'de Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, Ankara'daki bütün kumandanları kendi başkanlığında topladı. 27 Mayıs 1960 ile 21 Mayıs 1962 arasında Cevdet Sunay kadar çelişmeli rüzgarlar ve akımlar arasında tutunmaya ve işleri mümkün olduğu kadar bir şeylere bağlamaya mecbur kalan insan herhalde pek yoktur. Bir zirvede bulunuyordu ki bu zirveye kendisi hakim değildi. Her istikamette ise ayrı bir rüzgar esiyordu ve o her rüzgara, her akıma göre bir takım vaziyetler almak zorundaydı. Sunay'ın davet ettiği toplantıya 72 kumandan katıldı. Toplantı tam saat 17'de açıldı. Sunay, ordudaki huzursuzluğu bildiğini fakat İnönü hükümetini de desteklemek lazım geldiğini, İnönü başta bulundukça çıkar yolların da bulunacağını ve hele bir ihtilal teşebbüsünün bilinmez fenalıklar getireceğini sayıp döküyordu. Hülasa Sunay yeni bir ihtilale karşı çıkıyordu. Ama altındaki zemin ne kadar sağlamdı? Dayanakları neydi? Ve orduda artık ordu tesanüdü ve disiplini denilen mütecanis bir ruh ve hareket birliği kalmış mıydı? İşte bu şüpheliydi. Sunay'ın konuşmasından sonra kumandanlar ve generaller kendisiyle aynı fikirde olduklarını bildirdiler. Fakat sıra albaylara gelince hava değişiyordu. Albaylardan evvela jandarma okulu kumandanı Necati Ünsalan söz aldı ve Genelkurmay Başkanı ile aynı görüşte olmadığını açıkça bildirdi. Necati Ünsalan'a göre bu memleketin kaderi 80 yaşında bir ihtiyara terk edilemez idi. Şöyle devam etti. Fizik yapısı bakımından enerjisi tükenmiş bir insana bel bağlanamaz ve memleketin içinde bulunduğu durumda bu zihniyetle bir adım daha ileri gidilemez. Ünsalan'dan sonra Albaylar Cuntası'nın diğer elemanları, mesela Emin Arat ve Merkez Kumandanı Albay Selçuk Atakan da Sunay'ın görüşlerine katılmadıklarını söylediler. Ama asıl sözcü Talat Aydemir'di. Nihayet o söz aldı. Sert, mütehakkim bir dille konuşuyordu. Bu memlekette %100 ikinci bir ihtilal olacağına inanıyorum. Çünkü devlet reisi Cemal Gürsel ihtilal hazırlığı yapıyor. Milli Birlik Komitesi üyeleri ihtilal ile uğraşıyor. Zira bize gelip bu işi beraber yapalım diye müracaat etmişlerdir. Fakat bu isteklerini kabul etmedik. Halk Partisi en direkt yollardan ihtilal hazırlıyor. İntikamcı partiler de halk ihtilalini hazırlıyorlar. Fakat orduya sızamamışlardır. Bir de ordu içinde biz ihtilal hazırlıyoruz. Sizin de başında bulunmanız suretiyle yapacağımız bir ihtilal, en az zayiatlı, en az tehlikeli ihtilal olacaktır. Böyle olursa silahlı kuvvetler parçalanmayacaktır. Talat Aydemir'in bu sözleriyle meydana vuran ruh hali bir ihtilal manisidir. O bir ihtilacıdan ziyade bir ihtilal tutkunuydu. Fakat mani, şartlara dayanan şuur demek değildir. Sahibini daima aldatabilir. Mani, normal olmayan bir benlik duygusudur ki hem sahibinin iç tepkileri hem çevresinin aşırı hayranlıkları ile beslenir. Talat Aydemir'de gelişen nefs itimadı ve benlik gururu galiba böyle besleniyordu. Sunay ellerini havaya kaldırır. Bu işe karışmak istemez. Ama Aydemir devam eder. İhtilal şunun için yapılmalıdır ki gün geçtikçe silahlı kuvvetlerle halkın arası açılmaktadır. Bunun sebebi Milli Birlik Komitesi üyelerinin orduyu meclis üzerinde alet olarak kullanmak istemeleridir. Silahlı kuvvetler içinde bölünmeler başlamıştır. Yer yer yeraltı teşkilatları kurulmaktadır. Alt kademelerin tazeki artmıştır. Hiçbir kumandan kuvvetine, birliğine tam manasıyla sahip değildir. Sahibim diyen varsa bütün kumandanlar burada kalksınlar, hesaplaşalım. Başka albaylar da konuşur. Sonra Cevdet Sunay şu sözlerle toplantıyı kapatır. Evet, mesele anlaşılmıştır arkadaşlar. Ben şimdi Başbakan İnönü'ye gidip ordunun kendisini %100 desteklediğini bildireceğim. Aydemir'in beklediği cevap ise bu değildir. Aydemir 22 Şubat'tan sonra yayınladığı hatıratında bu toplantıdan bahsederken şunları yazar. Genelkurmay Başkanı konuşmasını tamamladıktan sonra İnönü'ye gitmek üzere ayağa kalktı. Bizler hayretler içindeydik. Toplantı böylece sona erdi. Evet, böyle olmuştu. Ama Aydemir için değişen vaziyet şuydu. O ihtilal fikrini ve kararını değil, sadece Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ı ve kumandanları kaybetmişti. O halde ihtilal onlara karşı da yapılmalıydı. Sunay'a gelince o İnönü'ye gider. Ordunun kendini desteklediğini anlatır. Hatta ertesi gün yanına kuvvet kumandanlarını da alarak İstanbul'a yollanır. Daima ihtilal ve direnişin yuvası haline gelen Harp Akademisi'nde bütün kumandan ve ileri gelen albayları toplar. Onlara Ankara toplantısını anlatır ve ordunun İnönü'yü hükümeti desteklediğini telkin eder. Daha sonra kuvvet kumandanlarıyla Trakya birliklerinde denetler. Kara kuvvetleri kumandanını doğuya gönderir. Cevdet Sunay'ın siyasi hayatında bu müdahalesi sanıyorum ki onun olumlu çıkıştır. Aydemir'in ve Cuntası'nın karşısında bu sefer ordu yüksek kumanda kadrosu da vardır. İşte ihtilal, yani 22 Şubat'a hazırlık faaliyeti bu şartlar ve bu hava içinde devam eder. Ama anlaşılır ki orduda Aydemir'e alttan baskısını yapan bir alt kademe de vardır. Sonuç, ihtilal isteyen bir kısım albaylar akademisi ve onlara karşı bir kumandanlar kadrosu vardır. Yani ordu gene parçalanmıştır. 41. ayrımın sonu, sayfa 549.